Ayrım 15.
Sayfa 136. Dolayısıyla ben gemide yol parasını ödeyen tek yolcu olarak bu özelliğim öğrenilir öğrenilmez bayağı ukala, kesinlikle tahammül edilmez olarak görülmeye başladım. Marsilya'dan yola çıktığımızda sömürge ortamı konusunda az buçuk deneyimli olsaydım, yakışıksız bir yol arkadaşı sıfatıyla diz çöküp her fırsatta karşılaştığım şu sömürge subayından, en yüksek rütbeli olan, beni bağışlamasını diler, hoşgörüsüne sığınırdım ve hatta belki de daha da güvenli olsun diye en kıdemli memurun önünde iyice kendimi aşağılardım. Bu olağan dışı yolcular belki ancak o zaman fazla mesele çıkarmadan varlığıma katlanmaya razı olurlardı. Ancak cehaletim yüzünden onlarla aynı havayı solumaya şuursuzca cüret edişimin bedelini neredeyse canımla ödeyecektim. İnsan asla yeterince ürkek olamıyor. Ustaca bir manevra sayesinde sadece onurumdan arta kalanları yitirmekle yetindim. Olaylar işte şöyle gelişti. Kanarya Adaları'nı geçtikten kısa bir süre sonra kamarotlardan biri bana fazla havalı, hatta küstah biri olarak görüldüğümü iletti. Benim hem pezevenklik hem de ibnelik yaptığımdan kuşkulandığını, hatta bir nebze de kokainman olmamdan. Ama bu daha bir şey değildi. Sonra gitgide en ağır suçlardan birini işlemiş olmanın sonuçları karşısında Fransa'dan kaçmak zorunda olduğum düşüncesi yayılmaya başladı. Üstelik daha neler çekecektim neler. Bu hattaki gemi seferlerinde geçerli olan adetleri, yani paralı seyahat eden yolcuların, başka bir deyişle askerlere tanınan ücretsiz yolculuk etme hakkından da, bürokrasinin ayrıcalıklarından da faydalanamayan kişilerin gemiye meğer son derece sakınımlı olarak, o da ancak bir takım angaryalar yüklenmeye razı olmaları kaydıyla kabul edildiklerini İşte o sırada öğrendim. Malum, Fransız sömürgeleri resmi personel kayıtlarında yer alan beyzadelerin tek elindedir. Aslına bakacak olursak adı sanı duyulmamış sıradan bir yurttaşın bu civarlara gelmeye kalkışması için çok az sayıda geçerli neden vardır. Casus, şüpheli, bana yan bakmak için bin türlü neden bulundu. Subaylar dik dik, kadınlar manidar manidar gülümseyerek derken yüreklendirilen hizmetçiler bile arkamdan kabaca alaycı laflar etmeye başladılar. Giderek gemideki en çekilmez, hatta en büyük, aslına bakılırsa da biricik densizin biri olduğumdan kuşku duyulmaz oldu. Aman ne hoş. Masa komşularım Gabon postasında görevli 4 memurdu. Karaciğer hastası dişleri dökülmüş. Yolculuğun başında candan ve dostça davranırken daha sonra benimle tek kelime konuşmaz oldular. Başka bir deyişle ortaklaşa gözetim altına alınmam kararlaştırıldı zımnen. Artık kameramdan ciddi önlemler almadan çıkmıyordum. Özel olarak pişirilmişçesine sıcak olan hava sanki katı bir maddeymişçesine cildimize baskı uyguluyordu. Çırılçıplak, kapıyı sürgülemiş bir durumda artık yerimden kıpırdamıyordum ve şeytani yolcuların beni mahvetmek için nasıl bir plan icat etmiş olabileceklerini düşlemeye çalışıyordum. Gemide kimseyi tanımıyordum. Oysa herkes beni tanır gibiydi. Eşkalim, şipşak, zihinlerinde kesinleşmiş olmalıydı. Gazetelerde yayımlanan ünlü bir katilinki gibi. İstemeyerek de olsa tüm yüzyıllar boyunca her yerde adı geçen, herkesin varlığından Tanrı ya da şeytanın varlığı kadar haberdar olduğu, ancak yeryüzüne indiğinde ve yaşamda daima değişken, belirsiz biçimler içinde kalan, asla ele gelmeyen, o insanlığın yüz karası vazgeçilmez, aşağılık ve tiksindirici pislik rolünü oynuyordum. Bu pisliği nihayet kıstırmak, nitelemek, ele geçirmek için ancak bu daracık gemide oluşabilen olağanüstü koşulların bir araya gelmesi gerekmişti. Amiral Bragoton'da genel ve ahlaki bir şenlik havası doğmaktaydı. Rezil yaratık bu kez kaderinin buyruğuna boyun eğecekti, o bendim. Tek başına bu olay bile tüm yolculuğa değerdi. Bu gönüllü düşmanların arasında kapana kısılmış vaziyette onlara çaktırmadan kim olduklarını elimden geldiğince saptamaya çalışıyordum. Bunu başarabilmek için özellikle de sabahleyin kameramın lombozundan kimsenin ruhu duymadan onları gözetliyordum. Düşmanlarım kahvaltıdan önce sabah serinliğinden yararlandıkları sırada güneş ışığı yansıdıkça şeffaflaşan pijamalarıyla apış arasından kaşlarına ve rektumdan ayak tabanlarına kadar kıllı, küpeşteye yayılmış, kadeh elde gelip orada geğiriyorlardı ve daha şimdiden çevreye kusacak gibiydiler. Özellikle de sabahın köründen itibaren sıkı çalışmaya başlayan karaciğerinin etkisiyle kan çanağına dönen gözleri yuvalarından fırlamış olan kaptan. Hiç aksatmadan uyanır uyanmaz diğer dalgacılara benimle ilgili son havadisleri soruyordu. Birilerinin hala beni güverteden aşağı atıp atmadığını merak ediyordu. Balgam atar gibi. Aynı anda sözlerine görüntü eşlik etsin diye köpüren denize tükürüyordu. Gel keyfim gel. Amiral pek ağır aksak gidiyordu. Mırıldanarak yalpa vurdukça sürükleniyordu denilebilir. Bu bir yolculuk değil, bir tür hastalıktı. Bu sabah şurasının üyelerinin tümü köşemden onları izleyebildiğim kadarıyla bence bayağı hasta gibiydiler. Sıtmalı, alkolik, ola ki frengili, 10 metre mesafeden bile seçilebilen bu çökkün halleri kişisel sorunlarıma bir nebze olsun teselli oluşturuyordu. Ne de olsa onlar da benden aşağı kalmayacak kadar yeniktiler bu yalancı pehlivanlar. Hala biraz hava atıyorlardı o kadar. Tek fark buydu. Sivrisinekler onların kanlarını emme ve damarlarını bir daha asla kaybolmayacak cinsten zehirlerle doldurma işini üstlenmişlerdi. Tropenom palladium, frengi hastalığına neden olan bakteri. Şu sıralar atar damarlarını eğlemekteydi bile. Alkol karaciğerlerini yiyip bitiriyordu. Güneş taşaklarını çatlatmaktaydı. Bitler kıllarına, egzema da karın derilerine yapışmıştı. Çıtırdayan ışık er geç retinalarını kavuracaktı. Kısa bir süre sonra onlardan geriye ne kalacaktı ki zaten? Bir parça beyin. Ne işlerine yarayacaksa? Öyle değil mi ama? Hele bu gittikleri yerde? İntihar etmeye mi? O gittikleri yerde bir parça beyin sadece o işe yarayabilirdi. Ne dersek diyelim, eğlence olmayan ülkelerde yaşlanmak pek de keyifli bir iş sayılmaz. İnsan rengi iyice yeşile çalmaya başlayan aynalarda kendi yüzüne bakmak, gittikçe çökkün, gittikçe çirkin bir hale gelişini seyretmek zorunda kalır. Yeşillikler içindeyken çok kısa sürede çürüyüp gidersiniz. Hele hava feci şekilde sıcakken. Kuzeyde hiç olmazsa çuvallar sağlam kalır. Kuzey insanları doğuma büyüme soluk tenlidirler. Ölü bir İsveçli ve uykusuz kalmış bir delikanlı pek bir fark göremezsiniz. Ancak sömürge memurunun içini daha karaya çıktığının ertesi günü kurtçuklar doldurmuştur. Bu son derece çalışkan solucanlar zaten dört gözle onları beklemekteydiler ve bir kez içlerine doluştular mı onları ancak ölümden epey sonra terk ederler. Larva yuvaları. İlk vaat edilen toprak olan Bragamans bölgesinin önünde demir atıp mola vermemize daha 8 gün vardı. Bir patlayıcı madde kutusunda kalıyormuşum duygusuna kapılmıştım. Masalarına gitmemek ve güpegündüz güvertelerinin arasından geçmemek için artık neredeyse yemek bile yemiyordum. Ağzımdan tek kelime bile çıkmıyordu. Gezintiye çıktığımı gören yoktu. Hem gemide kalıp hem de aynı gemide benim kadar az var olmak kolay iş değildir. Kamarotumun bir aile babası bana bildirme nezaketini gösterdiğine göre parlak sömürge subayları beni ilk fırsatta tokatlayıp ardından da güverteden aşağı denize atmaya kadeh kaldırarak yemin etmişlerdi. Neden böyle bir şey yapmaya niyetlendiklerini sorduğumda hiç fikri yoktu ve bu sefer de o bana işlerin bu noktaya varması için benim neler yapmış olabileceğimi sordu. Bir anlam veremedik. Kolay kolay vereceğimiz de yoktu. Tipim bozuktu, işte o kadar. Tatmin edilmesi bu kadar zor insanlarla seyahat etmeye bir daha asla kalkışmayacaktım. Bir de şu var tabii, o kadar boşlukta kalmışlardı ki 30 gün boyunca kendileriyle baş başa gemiye tıkıldıktan sonra ufacık bir şey bile onları coşturmaya yetiyordu. Zaten günlük yaşamda bile çok sıradan bir gün içinde dahi en az 100 kişinin şu zavallı yaşamınıza son vermeyi arzuladıklarını anımsamakta yarar var. Örneğin metroda, kuyrukta sabırsızca sıra bekleyen ve engel olduğunuz arkanızdaki tüm kişiler ya da evinizin önünden geçen ve kendi evleri olmayan tüm insanlar siz çiş yaparken aynı işi yapabilmek için bir an önce işinizi bitirmenizi bekleyenler, bir de tabii çocuklarınız ve daha niceleri. Bunun sonu yok ki, insan alışıyor. Gemide ise bu telaş daha belirgin bir şekilde algılanıyor. Hal böyleyken bu biraz daha can sıkıcı olabiliyor tabii. Bu fokurdayan kazanda bu haşlanmış yaratıklardan sızan kuyruk yağları yoğunlaşır, kısa sürede onları ve kaderlerini yutacak olan korkunç sömürge yalnızlığının ön sezileri onları daha şimdiden can çekişenler gibi inletmeye başlar. Tutunmaya çalışırlar, ısırırlar, yırtınırlar, bu onlara acı çektirir. Gemideki varlığımın önemi gün geçtikçe inanılmaz derecede artıyordu. Yemek masasına ender de olsa her gelişim, her ne kadar bunları kaçamak ve sessiz kılmak için elimden geleni yapmaya çabalasam da ciddi birer olay boyutu kazanmaktaydı. Benim yemek odasında belirmemle birlikte 120. yolcunun tümü birden irkiliyor, fısıldaşmaya başlıyordu. Ard arda devirdikleri aparatiflerin ağırlığıyla kaptanın masasına iyice gömülen sömürge subayları, tahsilder şube memurları, özellikle de Amiral Bragöte'nin yolcu listesinde müstesna örnekleri yer alan Kongalı kadın ilkokul öğretmenleri, kötü niyetli varsayımlardan başlayıp karalayıcı çıkarsamalara ulaşarak beni şeytani bir öneme sahip bir yaratık mertebesine yükseltmişlerdi. Marsilya'da gemiye binildiğinde adı bile anılmaya değmeyecek bir düşçüydüm. Oysa şimdi bu sabırsız vajinaların ve alkoliklerin burnundan soluyan yoğunlaşması sayesinde kendimi tanınmayacak durumda tedirgin edici bir albeniyle donatılmış olarak buldum. Yolculuğun başında elimi sıkmaktan gocunmayan geminin kaptanı, kaçakçı ve sihirli bir açık göz, artık ne zaman karşılaşsak beni tanımazlıktan geliyordu. Nasıl ki pis bir işe bulaşmış, şimdiden suçlu ilan edilmiş bir kişiden kaçılırsa. Peki ama hangi suç? Eğer insanların nefret kusmaları hiçbir riziko taşımıyorsa, salaklıkları kolay ikna olur, gerekçeler de kendiliğinden ortaya çıkar. İçinde çırpındığım katıksız husumette ayrımsayabildiğimi sandığım kadarıyla öğretmen hanımlardan biri Sesat Harekatı'nın dişi öğesinde başroldeydi. Kongo'ya dönüyordu, gebermek için, yani ben en azından böyle olmasını umuyordum, kaltak. Parlak kumaşın içinde belirginleşen düzgün gövdelere ve üstüne üstlük daha ilk molaya bile varmadan beni tam da itici bir salyangozmuşçasına ezmeye ant içmiş olmanın verdiği ışıltıya sahip sömürge subaylarının dizinin dibinden pek ayrılmıyordu. Ortalıkta yamyası olmuş halimin biçimli halim kadar tiksindirici olup olmayacağı soruları dolaşıyordu. Eğleniyorlardı yani. Bu hanımefendi imgelem güçlerini kışkırtıyor, Amiral Bragöte'nin güvertesinde fırtınalar kopması çağrısında bulunuyordu. İçinin rahat etmesi için ille de benim, nihayet, defterimin dürülmesi gerekiyordu. Böylece hayali küstahlığım tümüyle giderilmiş olacaktı. Yani bir anlamda var olmaya cüret ettiğim için cezalandırılmış olacaktım. Hınçla pataklanmış, kan revan içinde, perişan vaziyette, kas marifetlerini ve muhteşem öfkelerini hayranlıkla izlemek için can attığı o yaman adamlardan birinin çizmeleri ve yumruğu altında ezilirken merhamet dilenecektim. Buruşuk yumurtalıklarının dirilişlerine vesile olacağını öngördükleri sıkı bir katliam sahnesi. Bu bir gorilin tecavüzüne uğramaya eşdeğer sayılabilirdi. Zaman geçiyordu, oysa boğa güreşlerini fazla bekletmek tehlikelidir. Canavar da bendim. Tüm gemi bunu arzuluyordu, ambarlarına kadar heyecandan titreyerek. Deniz bizi bu civatalı sirkin içinde kıstırmıştı. Makinistler bile olan bitenden haberdardı. Mola limanına ulaşmamıza topu topu 3 gün kaldığına göre de belirleyici günler, yani birçok boğa güreşçisi adayı kendini ortaya attı. Ve ben kavgadan kaçtıkça bana yönelik tavırlar daha da saldırganlaşıyor, daha ivedileşiyordu. Cellatlar daha şimdiden alıştırma yapıyordu. İki kabin arasında duvar dibinde kıstırıldım. Kıl payı kurtuldum ama artık helaya gitmek bile bayağı tehlikeli olmaya başlamıştı. Dolayısıyla önümüzde sadece bu 3 günlük deniz yolculuğunun kalmasını fırsat bilip her türlü doğal gereksinimimden tümüyle vazgeçmeye karar verdim. Lombozlar işimi görmeye yetiyordu. Çevremde her şeyi nefret ve kasvet basmıştı. Doğrusu gemilerdeki bu kasvetin inanılmaz olduğunu da belirtmek gerekir. Açıkçası kozmik nitelikli bile denilebilir. Hem denizi, hem gemiyi, hem de gökyüzünü kaplar. Bunun sonucunda sağlam insanlar bile bir tuhaf olmaya yüz tutarken, hele bu kuruntucu dangalaklardan ne beklenebilirdi ki? Bir kurban, resmen kurban edilecektim. Midemin kazınmasına dayanamayıp gittiğim bir akşam yemeği sonrasında işler belirginleşti. Gözümü tabağımdan ayırmamış, terimi silmek için cebimden mendilimi çıkarmaya bile cesaret edememiştim. Bugüne dek benim kadar varlığını hissettirmeden atıştıran biri olmamıştır. Otururken kalçanızın altında makine dairesinden yükselen sürekli ve hafif bir titreşim duyumsanıyordu. Masa komşularım hakkında kararlaştırılanlardan haberdar olsalar gerek, beni şaşırtma pahasına benimle açıkça ve pek kibarca düellolar ve öldürücü son darbeler hakkında sohbet etmeye koyuldular. Bana sorular sordular. Yine tam o sırada Kongolu öğretmen hanım, hani o ağzı pis kokan, salona doğru hareketlendi. Pek törensel, kabartmalı, dantelli bir giysisi olduğunu ve bir tür gergin telaşla tüm final bölümlerini es geçtiği kim parçalar çalmak için, buna çalmak denilebilirse tabii, piyanoya yöneldiğini ayrımsamama fırsat oldu. Ortam iyiden iyiye gerildi ve bulanıklaştı. Kamerama sığınmak amacıyla fırladım. Tam ulaşıyordum ki sömürge birliği yüzbaşılarından biri, en iri kıyım, en yapılı olanı, açık ve seçik bir biçimde yolumu kesti, şiddete başvurmadan ama kararlılıkla güverteye çıkalım diye buyurdu. 2 adımda oraya vardık. Bu anın şerefine yola çıktığımızdan beri yapamadığı bir şeyi yaparak en yaldızlı kasketini takmış, ceketinin önünü tamamen boyundan pantolon fermuarına kadar iliklemişti. Demek ki adam akıllı dramatik bir tören düzenine geçmiştik. Ecel terleri döküyordum, kalp atışlarım göbek hizasından bile duyulabilirdi. Bu peşrev, bu anormal titizlik, ağır ve sancılı bir infaz yaşanacağını düşündürüyordu. Bu adam bende sanki aniden yine karşıma çıkarılan bir savaş parçacığı etkisi yaratıyordu. İnatçı, kabız, katil. Onun gerisinde aynı anda pür dikkat kesilmiş 2 güverte arasının kapısına set çekecek şekilde dikilen 4 düşük rütbeli subay duruyordu. Kaderin muhafızları. Dolayısıyla kaçacak yer kalmamıştı. Belli ki bu tutuklama en ince ayrıntısına kadar ayarlanmıştı. Bayım, karşınızda sömürge birliklerinden yüzbaşı Fremizon var. Fremizon, Fransızca'da fremir, titremek fiilinin frémissance, titreyelim çekimini çağrıştırıyor. Yüzbaşı tir tir titreyerek gibi. Yakışıksız davranışlarınız karşısında haklı bir infiale kapılan silah arkadaşlarım ve bu geminin yolcuları adına sizden hesap vermenizi isteme şerefine nail olmaktayım. Marsilya'dan yola çıktığımızdan bu yana hakkımızda sarf ettiğiniz bazı sözler yenilir yutulur gibi değil. İşte bayım, neyse derdiniz, bunu yüksek sesle dile getirmenin zamanı gelmiştir. 21 gündür sinsi sinsi anlattıklarınızı alenen ilan etmenin zamanı gelmiştir. Bize gerçekten ne düşündüğünüzü nihayet söyleme zamanı. Bu sözleri duyar duymaz rahat bir soluk aldım. Önlenmesi olanaksız bir itlafa kurban gitmekten korkmuştum. Ancak değil mi ki konuşmaktaydı, yani yüzbaşı, bana bir kurtuluş olanağı sunmaktaydılar. Bu fırsata 4 elle sarıldım. Onursuzluğun her türlüsü olağanüstü bir umuda dönüşür, işini bilenler için. Bence öyle. İnsan postu deldirmekten kurtulma yöntemi konusunda asla kılı kırk yarmaya kalkışmamalı. Ne de maruz kaldığınız mezalimin nedenlerini anlamaya çalışmakla boşa zaman geçirmeli. Paçayı sıyırmak bilgi olana yeter de artar bile. Yüzbaşı diye yanıtladım onu. O koşullarda becerebildiğim en ikna edici ses tonuyla ne feci bir hata işleyecektiniz. Siz, ben, bana bu derece kalleşçe düşünceleri nasıl yakıştırırsınız? Bu kadar da haksızlık olmaz ki. Ölürüm de kabul edemem yüzbaşı. Nasıl olur? Ben ki daha dün kutsal vatan topraklarımızı savunuyordum. Ben ki yıllar boyunca yaşanan sayısız çarpışmada kanımı sizlerle birlikte seve seve akıttım. Böylesine bir haksızlık bana reva mı yüzbaşı? Sonra tüm gruba hitaben, ya siz baylar, ne korkunç bir şayanın kurbanı olmuşsunuz öyle. Benim, yani bir anlamda kardeşinizin kahraman subaylara iğrenç iftiralar atabileceğimi nasıl düşünebilirsiniz? İnsaf, bu kadarı da olmaz. Hem de vatanımızın bu yiğit evlatları, bu eşsiz yiğitler, hem de mangal gibi bir yürekle ölümsüz sömürge imparatorluğumuzun kutsal savunmasını üstlenmek için yeniden görev almak üzereyken diye sürdürdüm konuşmamı. Irkımızın en görkemli neferlerinin şanlı zaferlere imza attıkları yerde manjenler, federballer, galyaniler, Charles Manjen, Louis Faidherbe, Joseph Galliani, Fransa'nın Afrika'daki sömürge imparatorluğunun oluşmasında önemli roller üstlenen generaller. Ah yüzbaşı, ah, demek ben, demek bu. Lafımın sonunu getirmeyip askıya aldım. Dokunaklı olabilmiş olmayı umuyordum. Çok şükür bir an için olsun bunu başarabilmiştim. Hiç zaman yitirmeden fırsat bu fırsat bu geveleme ateşkesini değerlendirip doğrudan ona yöneldim ve duygu yüklü bir kavrayışla iki eline birden sıkıca yapıştım. Ellerini ellerimde tutsak edince bir nebze rahatladım. Ellerini bırakmadan ağız kalabalığına getirip açıklamalarımı sürdürerek ona binlerce defa hak verdim. Aramızdaki her şeyi sil baştan ele almak gerektiği ve bunu bu kez sağlam temellere dayandırmamız konusunda ısrarcı oldum. Bu olağan dışı yanılginin temelinde yatan biricik neden benim yapısal ve aptalca çekingenliğimdi. Davranışım elbette bir kahramanlar ve baştan çıkarıcılar topluluğu oluşturan bu kadın erkek yolcu grubuna yönelik üstün kişiliklerin ve yeteneklerin bu ulvi buluşmasına ve elbette birer eşsiz müzisyen olan hanımların da hakkını teslim ederek geminin bu nadide süslerine karşı anlamsız bir küçümseme olarak yorumlanmaya açıktı. Mazeretlerin ardına sığınmaya kalkışmadan, hatalarımı kabullendikten sonra sonuç olarak şimdiden ve sonsuza kadar içinde yer aldığımda gereken tüm nezaketi sergilemek için can attığım o neşeli vatansever ve kardeşlik gruplarına sürüncemeye bakılmaksızın ve hiçbir kısıtlama getirilmeksizin kabul edilmeyi talep ettim. Ellerimi ellerinden hiç ayırmadan elbette onu iyiden iyiye lafa boğdum.